Ayrım 47, sayfa 488. Açlık grevindeydi. Muayene masasına bağlanmış yatıyordu. Çelik bir ekartör ağzını açık tutuyordu. Beslenmesi için boğazına bir tüp sokmuşlardı. Gözlerini aşağı indirdiğinde borunun pullarının parlayan bir yılan gibi olduğunu düşünüyordu. Bağırmak istiyor ancak sürüngenin başı diline bastırıyor, nefes almasını engelliyordu. Sıkıntıdan ter içinde uyandı. Boyun kasları o kadar gerilmişti ki yeniden nefes almakta güçlük çekiyordu. Boynunu yavaş yavaş ovdu, şoktaydı. Bu gece kim bilir kaçıncı kez bu kabusu görüyordu. Ara sıra dalıyordu ve her seferinde rüya yırtıcı bir kuş pençesi gibi beynini ele geçiriyordu. Arada kabusunda değişiklikler de oluyordu. Bazen kendini hapiste değil bir akıl hastanesinde görüyordu. Yüzleri maskeli doktorlar tükürüğü nedeni üzerinde deneyler yapıyorlardı. Yanağını vidayla deliyorlardı. Terden ve soğuktan titriyordu. Hareket edemediği yatağında yeniden uykuya dalma korkusuyla örtüsünün altında sarsılıyordu. Bununla birlikte uyanık kalmasını sağlayacak koşullar da eksik olmuyordu. YKM süreci başlamıştı. Hücresinin göz deliğinin kapağı sürekli çarpıp duruyordu. Gece 2'de gardiyanlar gelmiş, ışığı yakıp odayı aramışlar ve tek kelime etmeden çekip gitmişlerdi. Anais onları minnettarlıkla izlemişti. Bilmeden de olsa yılan karşısında rahat bir nefes almasını sağlamışlardı. Şimdi yatağına büzülmüş hücresini inceliyordu. Hücreyi görmekten çok hissediyordu. Duvarlar ve tavan birbirine çok yakındı. İç içe geçmiş ter, idrar ve deterjan kokusu. Duvara gömülü lavabo. Yoksa orada mıydı, karanlığa mı gizlenmişti? El cojo, el serpiente. Dipnot, el serpiente, yılan. Duvara doğru döndü ve belki bininci kez beton duvara kazınmış yazıları okudu. Claudio ye sandara para siempre. Silvi, duvarları senin kanıyla yeniden boyayacağım. Günleri sayıyorum ama günlerin bana güveni yok. Parmaklarını yazıların üzerinde gezdiriyordu, boyaları kazıyordu. Duvarlar vaktiyle çok işe yaramış gibiydi. Solinas onu geri aramamıştı. Şüphesiz araştırmada yeni bir kanal bulmuştu ya da Janus'u yakalamıştı. Bu onun sessizliğini açıklıyordu. Önemli bir cinayet davasında bir numaralı zanlıyı ele geçirdikten sonra nevrozlu bir mahkumla temasa geçmesi ne gibi bir yarar sağlardı. Saatlerden beri soğuk ile sıcak arasında, uyku ile uykusuzluk arasında bu düşünceleri kafasında evirip çeviriyordu. Bazen her şeyi itiraf ediyordu. Sonra yavaş yavaş güvenini yeniden kazanıyordu. Janus serbestti. Janus masumiyetini ispatlıyordu. İşte o zaman karnının derinliklerinde bir umut karıncalanması hissediyordu. Bu duygunun yitip gitmesinden korktuğu için kımıldamaya cesaret edemiyordu. Karanlığın içinde göz deliğinin kapağı bir kez daha tıngırdadı. Anais duymadı. Yeniden uykuya dalmıştı. Yılan dudaklarını yaklaştırdı. "Te gusta?" diye sordu babası. Chaplin geri dönmüş, Beaumarchais bulvarından geçmişti. Sonra Cheminvert sokağına, Voltaire bulvarına, Leon Blum meydanına ulaşmıştı. Soğuk yüzünden sokaklar bomboştu. Geriye sadece asfalt, sokak lambaları ve samimi sıcak ışıklarıyla yüreğini titreten birkaç pencere kalmıştı. Akşamın beklenmedik açıklamalarını kendi kendine yineleyip duruyordu. Sasha'dan kaybolan kadınlar, potansiyel şüpheli Nono, sorular soran ve kulübün kadın üyeleri nezdinde bir şeyler arayan Nono. Ama ne arıyordu? Aklına başka sorular da takılıyordu. Eğer evsizlerin katili değilse bekar kadınları öldüren bir cani miydi? Yoksa her ikisi de aynı katil miydi? Her zaman olduğu gibi bu düşünceleri kafasından kovdu. Titiz bir soruşturmacı tarafsızlığı içinde davranmaya ve bütün kötülere atfedilen şeyi bizzat kendine atfetmeye karar vermişti. Masumiyet karinesi. Roket sokağı. Atölye mahallesinde uyuyordu. Kaldırım taşlarını tabanlarında hissetmek ona güven verdi. Bu atölyeyi iyice benimsemişti. Elini bambuların arasından sonra kırık camdan içeri uzattı. Hala anahtarı bulamamıştı. İçeriden kilidi döndürdü ve kapıyı açtı. Kafasına şiddetli bir darbe aldığında elektrik düğmesini bulmaya çalışıyordu. Beton zemine yuvarlandı ama acı ve çakan şimşekler arasında hala bilincinin yerinde olduğunu fark etti. Onu bayıltma teşebbüsü başarısız olmuştu. Bu zayıf üstünlükten yararlanarak ayağa kalktı ve merdivene doğru fırladı. Bacakları ona itaat etmedi, gözleri karardı. Kafasının içi kanla doluyormuş gibiydi. Yüzü koyun düştü, döndü ve belli belirsiz hasmını gördü. Bir adam arkasından eğilmiş sıkıca bacaklarını tutuyordu. Bir ayağını kurtardı ve adamın suratına bir tekme indirdi. Tek darbe hasmını coşturmuş gibiydi. Tek bir hareketle ayağa kalktı ve Chaplin'in üstüne atladı. Bir pırıltı gördü. Herifin elinde bir bıçak vardı. Arno yeniden merdivene yöneldi, bir basamağı ıskaladı. Diğer basamakları emekleyerek çıkarak ayağa kalktı. Adam üzerindeydi. Chaplin dirseğini geriye savurdu ve saldırganı trabzanın çelik kablolarına doğru itti. Bu kadarını ummuyordu. Kablolar bir harpın telleri gibi titreşti. Gürültü aklına bir fikir getirdi. Geri döndü ve sersemlemiş herifi yakasından yakaladı. Kafasını iki telin arasına soktu ve rakibini boynunu ring halatlarına sıkıştıran bir pankreas güreşçisi gibi adamın boynunu tellerin arasına sıkıştırdı. Herif kulakları tırmalayan bir hırıltı çıkardı. Chaplin adamı bırakmadı. Kafasında tek bir şey vardı. Öldürmek veya ölmek. Biraz daha sıktı, sonra birdenbire bırakıverdi. Hasmı karnının altına diz atmıştı. Bu sadece acı vermekte kalmamıştı. İçinin derinliklerinde bir kara delik oluşturmuştu. Soluğu kesilmişti, kalp atışları durmuştu. Gözleri kararmıştı. Sanki acıyı söküp atmak istercesine elleriyle cinsel organlarını tuttu ve merdivenden aşağı sırt üstü düştü. Başını bir yerlere çarptı. Yerde yuvarlandı. Boya tüpleri ve fırçalar üstüne devrildi. Tezgah. Bir kolunu uzatıp tezgaha tuttu ve üzerindeki eşyaları sarsarak ayağa kalkmayı başardı. Arkaya döndü. Hasmı yeniden saldırıya geçmişti bile. Sağ böğrüne bir darbe aldı ancak yere yıkılmadı. İkisi birlikte tuğra duvara çarptılar. Bidonlar, şişeler, kavanozlar devrildi, patlayıp kırıldı. Bazıları karanlıkta yuvarlandı. Chaplin saldırganını itmeyi başardı. Kargaşa sırasında bir sıvı birikintisine basıp kaydı. Kokuyu hemen tanıdı, keten yağı. Bilinçaltından bir anı. Havayla temas ettiğinde polimerleşen şu madde. Yerde dururken ağzı açılmış bir şişeyi yakaladı. Bir bez parçası buldu, ıslattı ve umutsuzca iki kez sürttü. Gölge saldırmakta kararlıydı. Chaplin parmaklarının arasından ısının yükseldiğini hissederek kumaş parçasını sürtmeye devam ediyordu. Adam onu tuttuğu sırada bez parçası alev aldı. Oldukça beyaz bir ışık etrafı aydınlattı. Chaplin bez parçasını adamın yüzüne ya da boğazına bastırdı. Sersemlediği için hiçbir şey görmüyordu. Ceketi tutuşan adam geri çekildi. Anında alev alan sıvı biringisinin içine düştü. Dehşet içinde kollarını bacaklarını çırpıyordu. Alevden bir örümceğe dönüşmüştü. Chaplin ayağa kalktı. Adamın gözlerini oymak için eline uzun bir fırça aldı. Tam üzerine çullanmaya hazırlanıyordu ki bir el onu saçlarından yakaladı. Ardından ensesinde bir namlulun buz gibi temasını hissetti. Biraz serinlik hiç fena olmazdı. Eğlence sona erdi Nono. Yanan lamba darmadağın olmuş atölyeyi aydınlattı. Kavganın ama aynı zamanda hoyratça yapılmış bir arabanın izleri görülüyordu. Atölye evin her tarafı alt üst edilmişti. Chaplin olduğu yerde hareketsiz kaldı ve yerde yatmakta olan ilk saldırganı gördü. Herif artık yanmıyordu ama adamdan tavana doğru kara bir duman yükseliyordu. Ortam boğucuydu. Bir el onu yakasından kavradı ve bir bar taburesine hala ayakta kalmış tek tük eşyadan biri doğru savurdu. Chaplin sonunda başını çevirdi ve iki numaralı adamı gördü. Oldukça genç, bir elbise askısı kadar zayıf bir adamdı. Kahverengi deriden bir pilot ceketi giymişti. Sağ elinde otomatik bir tabanca vardı. Yağlı saçlarının ardında narin, düzgün, neredeyse meleksi bir yüzü vardı. Ama teni sivilce izlerinden harap bir haldeydi. Dudaklarının birleşme yeri anormal derecede uzundu. Bu da ona sürekli gülümsüyormuş gibi bir görünüm veriyordu. Kaşlarının altında çukurlarına kaçmış gözlerini hızlı kırpıyordu. Bir yılanınkiler veya kertenkeleninkiler gibi. Seni gördüğüme sevindim. Slav aksanı vardı. Chaplin bu heriflerin gün içinde aradığı müşterilerden olduğunu anladı. Cevap veremedi. Güçlükle nefes alıyordu. Bütün vücudu titriyordu. Sürüngen gözlü adam hala yerde çırpılmakta olan diğer adama bir şeyler söyledi. Sanki artık ona tütmemesini, yanmamasını emrediyordu. Herif ceketini çıkardı, öfkeyle yere fırlattı. Mutfak evresine doğru yürüdü. Musluğu açıp kafasını soğuk suyun altına soktu. Sonra gidip camlı kapıyı açtı. Adamın şef olduğu belliydi. Gerçekten seni yeniden gördüğüme sevindim. Cümle alay yüklüydü. Chaplin herifin hemen orada kendisini öldüreceğini düşündü. Şaka gibi. Herifin elindeki silah onun Glock'una benziyordu. Aynı kısa namlu, aynı kare tetik köprüsü. Metal olmayan aynı malzeme. Silah namlusunun altında şüphesiz bir lamba veya bir lazer monte etmekte kullanılan bir HIV bulunduğunu fark etti. Nasıl bir şeyle karşı karşıyaydı? Chaplin bir zaman kazanmak için denemede bulundu. Beni nasıl buldunuz? Senin küçük bir hatandan. Sen Amar'ı sabit hattından aradın. Gizli numara ama senin adresini bulmak için yeterli oldu. Fransızcası bozuktu. Sesi tiz, inceydi. Heceler ardından kötü yağlanmış bir mekanizmadan çıkarmış gibi dökülüyordu. Arnold sabit hattından sadece tek bir arama yapmıştı. Yusuf adımda birinden bahsedilmişti. Karşısındaki herifin ne olduğundan en ufak şüphesi yoktu. Diğerine, saldırganına gelince o telefonda konuştuğu Amar olmalıydı. Müslüman adları. Belki de boşnaklardı. Chaplin oyununu sürdürdü. Adresin bilmiyor muydunuz? Nono ihtiyatlıdır. Sen bayağı değiştin. Yumuşak ses tonu bir anda sertleşti. Neredeydin pislik herif? Eğlence başlıyordu. Adama yeterince kışkırtmıştı. Seyahate çıkmıştım. Herif hiç tepki vermedi. Suratı taştan yontulmuş gibiydi. Sivilce yerleri asit yağmurlarının neden olduğu delikleri andırıyordu. Nereye? Bilmiyorum, hafızamı kaybettim. Yusuf güvercin kuğuldamasını andıran bir kahkaha attı. Göz kapaklarını kırpıştırmaya devam ediyordu. Klik, klik, klik. Tersine işleyen bir sayaç ibresi. Chaplin devam etti. Dil dökerek adamı durdurmayı umuyordu. Bir kaza geçirdim, yemin ederim. Karılarla birlikte mi? Öyle olsaydı burada seninle konuşuyor olmazdım. Tabii bizi ele vermiş de olabilirsin. Bu durumda burada beni dinliyor olamazdın. Yusuf yeniden güldü. Yağlı saçlarıyla tuhaf bir duruşu vardı. Çok dik, kas katı. Sanki tendonlarının ve omurlarının yerinde demir çubuklar vardı. Arkadaşı da yanına geldi. Yanmış suratı siyah kabarcıklarla kaplıydı. Kapkara saçlarının yarısı kavrulmuştu. Bununla birlikte hiçbir şey hissetmiyormuş gibiydi. 1.80 boyunda atletik yapılı biriydi. Chaplin ona bu kadar uzun süre dayandığı için şaşırmıştı. Sanki adamın düşündüğü tek bir şey vardı. Merdivende başladığı işi bitirmek. Nono, sen iyi bir hatipsin. Ama şimdi bize borçlu olduğun şeyi vermen gerekiyor. Artık şüpheye mahal yoktu. Nono bir uyuşturucu stokunu veya bu stoktan elde edilmiş parayı saklıyor olmalıydı. Ya da her ikisinde. Belki de tüm bunlar atölye evin bir yerlerine gizlenmişti. Belki de Malta istimatı sırasında kriz geçirmişti. Hala hayatta olması bir mucizeydi. Chaplin soğukkanlı bir tavır takındı. Konuşma bir işkence seansına dönüşmeden önce kendisiyle ilgili azami bilgiyi almalıydı. Dalavere yok Yusuf. Bu çok iyi. Borje ikad nego nikad. Dipnot. Geç olsun da güç olmasın anlamında Hırvatça cümle. Malı ver. Cezaya gelince onu sonra düşünürüz. Adamın adını söyleme riskini göze almıştı. Böylece karşısındaki eli silahlı adamın Yusuf olduğu kesinleşmişti. Başka bir bilgi. Mal, yani uyuşturucu. Chaplin tüm tedbiri elden bıraktı. Nasıl tanıştık? Goril cevap olarak ona gülümsedi. Sen tamamen glupo olmuşsun Nonocuğum. Seni bataktan çıkardım adamım. Dipnot, glupo. Aptal salak anlamında Sırpça sözcük. Yani seni bulduğumda uyuz bir köpekten farkın yoktu. Yere tükürdü. Bir evsiz, bir pislik. Kimliğin yoktu, işin yoktu, soyunu sopunu bilmiyordun. Her şeyi sana ben öğrettim. Neyi öğrettin? Yusuf ayağa kalktı. Yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Şaka gereğinden uzun sürmüştü. Çıkık elmacık kemikleri avurtlarını çukurlaştırıyor, dudaklarının kıvrık birleşme yerlerini gölgelendiriyordu. Yüzündeki sürekli gülümser ifade onu Japon maskesi takmış gibi gösteriyordu. Şaka yapmıyorum Nono. Bize borcunu öde biz de çekip gidelim. Size ne borcum var diye bağırdı. İri yarı herif üzerine atılmak için hamle yaptı ama Yusuf onu durdurdu ve Chaplin'i yakasından tuttu. Yarı otomatik silahın namlusu kırık burnundan birkaç milim ötesindeydi. Saçmalamayı kes, bu sana pahalıya mal olabilir kardeşim. Boşnak'ın gözleri şimdi daha yakından görünüyordu. Göz bebekleri iki kırpışma arasında iyice küçülüyordu. Gözlerinde donuk ve solgun bir ifade vardı. Yusuf henüz çok gençti ancak yüzünden içinde bir şeylerin ölmekte olduğu anlaşılıyordu. Bir hastalık, bir duygusuzluk, bir lanet. Sana her şeyi hemen şu an veremem diye blöf yaptı. Yusuf saçlarını arkaya atmak ister gibi başını kaldırdı. Pasaportlarla başla. Gerisini sonra düşünürüz. Bu söz kafasında bir şimşek çakmasına neden oldu. Kalpazan. Evet o bir kalpazandı. Bu otelye ait bulanık izlenimler bir anda açıklık kazanmaya başlamıştı. Çizim masasıyla reklam eskizleri bir dekordan başka bir şey değildi. Boyaların, boş tuvallerin ve kimyasal ürünlerin de hiçbir anlamı yoktu. Ne tasarımcı ne de sanatçıydı. Sıra dışı bir hayatı vardı, bir kalpazandı. İşte bu yüzden Paris'te yaşayan bütün yabancılar onun peşindeydi. Pasaport, kimlik kartı, oturma belgesi, kredi kartı ve benzeri için ona para ödeyen ancak karşılığını alamayan çeteler, gruplar, şebekeler. Yarın hepsi elinizde olacak. Sonunun nereye vardığını düşünmeden. Yusuf yakasını bıraktı ve omzuna dostça bir şaplak indirdi. Suratı yeniden canlanır gibi oldu. Taş yumuşuyordu. Harika ama sakın bir aptallık yapma. Amar bir yerlerde bekliyor olacak. Az önce yaptığın şakaları sana öğretmesine sakın fırsat verme. Gitmek üzere arkasını döndü. Chaplin onu kolundan yakaladı. Seninle nasıl temas kuracağım? Her zamanki gibi cep telefonumdan. Numaram bende yok. Kafayı mı sıyırdın ne? Sana hafıza sorunlarım olduğunu söylemiştim. Yusuf bir süre onu dikkatle inceledi. Kuşku tehlikeli ve zehirli bir gaz gibi havada süzülüyordu. Boşnak kısa aralıklarla başını hafifçe salladı. Sonunda rakamları Fransızca olarak yazdırdı ve ardından glupo demeyi de ihmal etmedi. Chaplin bunun bir küfür olduğunu düşündü. Ama Yusuf bunu büyük bir sevecenlikle söylemişti. İlk ziyaretçi onu darmadağınık olmuş atölyesinde tek başına bırakarak ortadan kaybolmuştu. Kapının kapandığını bile duymadı. Gözleri sabit bir noktaya dikili, yakıcı bir alkolü mideye indirir gibi durumu idrak etti. Atölyesini yeniden toparlamak için önünde bütün bir gece vardı. Tabii becerisinde. Ayrım sonu sayfa 495. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. El Serpiente. E-L-S-E-R-P-I-E-N-T-E. Claudia Ye Sandra Para Siempre. C-L-A-U-D-I-A-Y-S-A-N-D-R-A. P-A-R-A-C-I-E-M-P-R-E. Bu Marşey. B-E-A-U-M-A-R-C-H-A-I-S Schemenwert C-H-E-M-I-N-V-E-R-T Voltaire V-O-L-T-A-I-R-E Léon Blum L-E-O-N-B-L-U-M Borje Ikat Negonikat B-O-L-J-E-I-K-A-D-N-E-G-O-N-I-K-A-D Glupo G-L-U-P-O